Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsiode.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Behmen 1400, Hicri Kameri 1 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 3 Şubat 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla siyasi analist ve muhabirimiz Kasım Alcan ile Türkiye'nin seçim gündemi konusunda yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Ayetullah Hamine'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri ve Şia tarihinin büyük alimleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hamenei.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Hazreti Hamza oturumunu düzenleyen yetkililerle görüştü. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran iyi bir anlaşmaya varmaya hazır dedi. İran ile Suudi Arabistan görüşmelerinin sürmesine vurgu yapıldı. Amerikan Kongresi İran gündemiyle 9 Şubat'ta toplanıyor. Irak'ın kuzeyinde TSK üstüne roketli saldırı düzenlendi. Türkiye-Ermenistan arasında uçuşlar yeniden başladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Hamza aleyhisselam oturumunu düzenleyen yetkililerle görüşmede, tanım gücü ve kesin azim ve irade, Sayın Hamza'nın iki seçkin ve örnek özelliği olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 25 Ocak'ta gerçekleşen görüşmede beyanatı bu sabah oturumun düzenlendiği Kum kentinde yayımlandı. Ayetullah Hamenei görüşmede İslam peygamberinin sevgili amcası Sayın Hamza'yı anmak üzere düzenlenen oturumun yetkililerine teşekkür ederek oturumun ilmi kaynakları ve yapılan araştırmaların sonuçları İslam'ın bu büyük şahsiyetini tanıtmak ve örnek haline getirmek için iyi bir kaynak olacağını belirterek şöyle dedi. Sayın Hamza'nın İslam din tarihinde ve özellikle Medine'ye hicret sürecinde seçkin rolü ve kafirlerle savaşta sergilediği cesaretine karşın bu değerli şahsiyet garip kaldı. Bu büyük insanın yaşamı hakkında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin Ammar, Salman, Miktat ve Cafer bin Ebu Talib gibi ashabı hakkında onları tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmalar yürütülmelidir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam'dan bir rivayete işaret eden Ayetullah Hamenei, Sayın Hamza ilahi ahdine bağlı kalan sadık müminlerin mıstakı olduğunu belirterek şöyle ekledi. dini ilimler merkezleri ve propaganda kurumları çabalarını ilahi marif ve İslam ahkamının mıstakı olan şahsiyetleri yetiştirme üzerinde odaklanmalıdır. Zira bu tür şahsiyetler toplumu en hassas durumlarda kurtarabilecek güçtedir ve onların varlığı ile İslam medeniyetini kurmak kesinleşir.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Japon mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi, güvenilebilir ve sürdürülebilir bir anlaşmanın sağlanması için hazır olduğunu kaydetti. Görüşmede İran ve Japonya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgedeki durum değerlendirildi. Emir Abdullahyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında yürütülen müzakerelere değinerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi, güvenilebilir ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, görüşmede Japonya'ya Viyana görüşmelerinde ilerleme sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirmesini ve bu hususta gösterdiği çabalarından dolayı teşekkür etti. Japonya Dışişleri Bakanı da görüşmede yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşma için Viyana'da yapılan görüşmeleri destekleyerek tüm taraflardan kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri doğrultusunda ciddi girişimlerde bulunmalarını istedi. Japon Bakanı ayrıca İran ile Japonya arasında ekonomik münasebetlerin güçlendirilmesi için uygun zeminin bulunduğunu ifade ederek İran Dışişleri Bakanı'nı Tokyo'ya davet etti. Emir Abdullahyan, Aralık ayında Japon mevkidaşı Yoshimasa Hayashi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan'daki gelişmeler ve Viyana'daki görüşmeler ele alınmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü. Bakan Emir Abdullahyan'ın Iraklı mevkitaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Yemen ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İran ve Irak Dışişleri Bakanları Yemen'deki savaşı sona erdirmek için çaba göstermesi gerektiğini vurguladılar. Irak Dışişleri Bakanı görüşmede Viyana görüşmelerinin önemini işaretle Tahran ve Riyad görüşmelerinin sürmesinin önemine ve bunun tüm bölgede istikrar ve güvenliğin pekişmesi üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı. İran ve Irak Dışişleri Bakanları görüşmede iki ülke ve tüm bölge ülkeleri ve halklarının çıkarları doğrultusunda Tahran ile Bağdat'ın istişare ve işbirliğinin sürmesine vurgu yaptılar. İki komşu ve kardeş ülkenin münasebetlerini ele alan Bakan Emir Abdullahyan ile Fuad Hüseyin, Yemen başta olmak üzere bölge gelişmelerini de masaya yatırarak bu ülkede savaşın son bulması için çaba göstermesinin öneminin altını çizdiler.
Amerikan Senatosu 9 Şubat Çarşamba günü Viyana'da nükleer anlaşma görüşmelerindeki yeni gelişmeler hakkında dinleme oturumu düzenlemek istiyor. Senato Meclisi'nin bilgilendirme sitesinde yer alan habere göre nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin son gelişmeler hakkında dinleme oturumu kapalı kapılar ardında düzenlenecek. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley'den Viyana'daki görüşmeler hakkında Senato'ya briefing vermesini istediği bildiriliyor. Amerikan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, Senato'da yaptığı konuşmada Viyana görüşmelerinin durdurulmasını ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı Biden yönetiminin daha sıkı yaklaşım sergilemesini istemişti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada 61 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 37.395 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.624'e, vaka sayısı ise 6.483.799'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1945'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da toplam 6.121.353'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran Uzay Kurumu Başkanı gelecek sene Zülcinah ve Kaim uydu taşıyıcılarıyla Nahid 1 uydusunun 2 prototipinin uzaya gönderileceğini duyurdu. İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Sarlari'ye bugün Ulusal Uzay Teknolojisi Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada Nahit 2 uydusunun prototipini güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi. İran Haberleşme Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada alçak irtifa haberleşme sistemlerinin dünyada değişime yol açtığını işaretle kendilerinin bu konuya öncelik verdiklerini ve dar ve geniş bantta haberleşme sistemlerinin misyonunun tasarımı ve fizibilitesini yapmakta olduklarını söyledi. 3 Şubat 2009'da İran'ın ilk uydusu Ümit yörüngeye yerleştirildi.
Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon %11.10, yıllık ise 48.69 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre Ocak ayında tüketici fiyatlar endeksi önceki yılın aynı dönemine göre %48,69 arttı. Aralık ayında yıllık enflasyon 36.08 olarak açıklanmıştı. Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu. Enflasyon ayrıca Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ocak 2022'de endekste kapsanan 409 maddeden 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık 2022 yılı Ocak ayında aylık bazda artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16 ile haberleşme ve %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Yıllık çekirdek tüketici fiyatları %39,45 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatları Ocak ayında %11,10 artış gösterdi. Üretici fiyatları ise aylık bazda %10,45 artarken yıllık üretici fiyatları %93,53'e çıktı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Bazı haber kaynakları Irak'ın kuzeyindeki Musul vilayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse roketli saldırı düzenlendiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda Irak'ın kuzeyinde yer alan Başika başta olmak üzere bazı noktalarına asker konuşlandırmıştır. Türkiye PKK ile mücadele bahanesiyle defalarca Irak topraklarında operasyon düzenlemiştir. Saber'in News'un haberine göre Başika'da Türk askerlerinin konuşlandığı Zelikan üssüne bugün sabah saatlerinde roketli saldırı düzenlendi. Haberde üsse 20 roket fırlatıldığı belirtildi. Bir güvenlik kaynağı ilk tahminlere göre Zelikan üssüne roketli saldırı sonucu 12 Türk askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Sincar Ahrarı olarak kendilerini adlandıran grup yaptığı açıklamada Türk askerlerinin bulunduğu Zelikan üssüne yönelik roketli saldırıyı üstlendi. Grup Türk işgalci güçlerinin üssünün hedef alınmasına ilişkin detayları yakında medya ile paylaşacağını bildirdi. Irak Cumhurbaşkanlığı ofisi de Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik saldırılarını kınadı.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı. Dün Erivan Uluslararası Zvartnost Havalimanı'ndan hareket eden içinde 64 yolcunun bulunduğu uçak saat 19.40'da İstanbul Havalimanı'na indi. İstanbul Sabiha Gökçen uluslararası havalimanından Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Zvartnots uluslararası havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk uçuş gerçekleştirildi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen uçuşta yer alan yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi. Pegasus Hava Yolları'na ait PC-550 sefer sayılı uçuşun yolcuları kabin işlemlerinin ardından biniş için kontavara hareket etti. Pasaport işlemleri tamamlanan 99 yolcu uçağa binerek saat 23.25'te Erivan'a hareket etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gitti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere bugün 12.55'te başkent Kiev'e gitti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Erdoğan, Kiev'de 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan meçhul asker anıtına çelenk bıraktı. Erdoğan'ın daha sonra Miranski Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Zelenski ile baş başa görüşeceği ifade edildi. Erdoğan daha sonra iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konsey 10. toplantısına katılacak. Toplantıda stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teasisi bulunacak. Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ile düzenlenecek ortak askeri tatbikat kapsamında gönderilen S-400 hava savunma sistemlerinin Belarus'a ulaştığını duyurdu. Rusya ile Belarus ordularının birlik devleti tepki gücünün denetimi kapsamında yapılacak tatbikatın Şubat ayında Belarus'ta gerçekleştireceğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada tatbikata katılmak üzere 2 S-400 taburunun Belarus'a gönderileceğini duyurmuştu. Ortak tatbikatın iki aşamadan oluşacağı, 9 Şubat'a dek iki ordu birliklerinin Belarus'un belirli bölgelerine konuşlandırılıp görev güçleri oluşturacakları, 10 ila 20 Şubat'ta da Birlik Kararlılığı 2022 adlı ortak tatbikatın gerçekleşileceği açıklandı.
Irak savaş uçakları kara operasyonuna paralel olarak IŞİD'in mevzilerini bombaladı. Terör örgütü IŞİD'in kalıntıları Irak'ta yenilmesine rağmen ülkenin çeşitli noktalarında zaman zaman terör eylemi yapıyor. Irak güçleri son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde düzenledikleri operasyonlarda onlarca IŞİD mensubunu etkisiz hale getirdi. Bu bağlamda Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada bu ülkenin hava ve kara kuvvetlerinin Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Selahaddin velayetinde IŞİD örgütüne karşı özel bir operasyon düzenleyerek Matebice bölgesinde IŞİD hücrelerini yok etmeye çalıştıklarını söyledi. Haçlı Şabi Teşkilatı da yaptığı açıklamada Kerkük ve Doğu Dicle Harekat Komutanlığı güçlerinin savaş uçaklarının havadan verdiği destekle bu vilayette 4 IŞİD unsurunu etkisiz hale getirdiğini kaydetti.
Yunanistan askerleri tarafından Türkiye sınırlarına itilen 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bugün artık zulüm Yunanistan'a mahsus bir politika tarzıdır," dedi. Türkiye-Yunanistan sınırında 2020 yılında düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin inceleme yapan ve rapor hazırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan güçlerinin geri itmesi sonucu 19 düzensiz göçmenin donarak ölmesine tepki gösterdi. Sputnik'e konuşan Hakan Çavuşoğlu, 2020 yılında Pazarkule sınır kapısında kendilerini inceleme yaptığı sırada yaşanan olayları hatırlatarak şöyle dedi. "Biz oradayken Yunan askerleri mültecileri mültecilere gerçek mermilerle müdahale etti ve mültecilerin canına nasıl kıydıklarını maalesef yerinde gördük. Yunanistan bir umudun peşinden yola düşmüş, bu insanların sadece sığınma hakkını engellemiyor, en temel insan hakkı olan yaşam hakkını ellerinden alıyor. Yaşam hakkının gasp edildiği yerde sığınma hakkından söz edilemez. Bugün geldiğimiz noktada Yunanistan sistematik olarak bir vahşete imza atıyor. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak tespitimiz, Yunanistan'ın devlet olarak sistematik olarak işkenceye tabi tuttuğu yönünde oldu. Yaşanan insani drama seyirci kalma pozisyonunun çok ötesine geçtiler. Son yaşanan olayda geri itme esnasında aldıkları dondurucu soğukta bu aciz durumdaki insanların çocukların kıyafetlerini aldıklarını görüyoruz dedi.
Filistinli direnişçiler dün gece Filistin'in batı yaka bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Nablus'un yakınında işgal güçlerine ait bir askeri kuleye silahlı saldırı gerçekleştirdi. Siyonistlere ait Reşet Khan televizyon kanalının yayınladığı habere göre Nablus şehrinin giriş tarafında işgal askerliğinin askeri kulesi Hivara tarafından ateş edildi. Ancak herhangi bir yaralanma olayı olmadı. Haberde eylemi gerçekleştirenlerin olay yerinden Nablus tarafına doğru kaçtıkları belirtildi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Abdursuud koalisyonuna karşı saldırıların bu koalisyonun tecavüzlerine bir yanıt olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz pazartesi günü Yemen birlikleri Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı noktalara füzeli ve İHA'lı saldırı düzenledi. Sana Abu Dhabi, Yemen'in iç işlerine karışması konusunda sık sık uyarmasının ardından bu saldırılar gerçekleşti. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdur bu bağlamda yaptığı açıklamada Suudi koalisyonun Yemen'e saldırıları sürdüğü müddetçe Yemen güçlerinin de koalisyonun mevzilerini bombalayacağını kaydetti.
Ve Amerika Başkanı Joe Biden, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin dün gece Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme kasabasındaki operasyonunda IŞİD lideri Ebu İbrahim Haşimi el-Kureyş'in öldürdüğünü iddia etti. IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim Haşimi el-Kureyş'in öldürdüğünü açıklayan Amerika Başkanı Biden şunları söyledi. Dün gece benim talimatımla Kuzeybatı Suriye'deki Amerika askeri güçleri Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Biden, IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim Haşimi el-Kureyşi'nin öldürdüğünü iddia ederek Amerika Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi savaş alanından kaldırdığını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Amerika'nın İran'a yönelik azami baskı siyasetinin yararsızlığını kabul etmesi başlığı altında. Amerikalı Senatör Chris Murphy, İran'a yönelik yaptırım siyasetlerinin Washington için hiçbir etkisi olmadığını ve sonuçsuz olduğunu kabul etti. Murphy, salı günü bir tweet'i Amerika'nın Trump'ın İran'a yönelik maksimum baskı yaptırımlarından hiçbir şeyi kazanmadığını yazdı. Murphy'nin İran'a yönelik azami baskı kampanyasının etkisizliğini ve aslında başarısızlığını kabul etmesi, Amerikan yönetimin üst düzey yetkililerinin itirafları doğrultusunda ifade edildi. Ocak 2022'nin ortalarında Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington'un Trump'ın mercan nükleer anlaşması hakkındaki feci hatasının bedelini ödemekte olduğunu itiraf etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Sullivan gibi Washington'un Bergam Anlaşması'ndan çekilmesiyle stratejik bir hata yaptığını kabul etti. Blinken, 7 Aralık 2021'de Amerika'nın İran ile 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, Bercam nükleer anlaşmasını her zaman Washington için olabilecek en kötü anlaşma şeklinde niteledi. Böylece 8 Mayıs 2018 tarihinde Bercam nükleer anlaşmadan çekilerek söz konusu Uluslararası Anlaşma ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararındaki taahhütlerini dünya çapından gelen tüm muhalefetlere rağmen bir kenara bıraktı. Ardından İran'ı Washington'un illegal isteklerini kabul etmeye mecbur kılmak için Trump yönetimi Tahran'a karşı maksimum baskın savaşı çerçevesinde en yoğun yaptırımları Tahran'a karşı uygulamaya başladı. Ve Bercam Anlaşması'nın korunması için her türlü plana muhalefet etti. Amerika'nın dönem hükümetinin hedefi Washington'un istediği 12 maddelik şartları İran'a dayatmaktı. Söz konusu maddeler arasında İran'ın barışçıl nükleer programının durdurulması, füze kabiliyetine ve bölgesel siyasetlerine yoğun kısıtlamaların uygulanmasıydı.
Trump hükümetinin son 3 yılda uyguladığı tek yanlı ve illegal yaptırımlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti izlediği maksimum direniş siyasetiyle Washington'un yaptırımlarına karşı mücadeleye devam etti. Bu yüzden Trump başkanlık döneminin sonuna kadar İran ile ilgili hedeflerin hiçbirine ulaşamadı ve Amerika'nın dış siyaset tarihinde Soğuk Savaş'ın ardından en ağır yenilgiyi aldı. Tabii Amerika Kongresi ve hükümet yetkililerinin İran'a karşı maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğradığına dair başarısızlığını itiraf etmesi ise Biden yönetiminin hala eski yönetimin İran'a karşı maksimum baskı siyasetini izlediği bir dönemde gündeme geliyor. Başkan Joe Biden, başkan seçilmeden önce seçim kampanyaları sırasında Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri döneceği vaadinde bulunuyordu. Fakat uygulamada Amerika'da görevde olan mevcut hükümet, şimdiye kadar İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve Bercam Anlaşması'na geri dönmesi konusunda tek bir adım bile atmamıştır. Amerikalı siyaset uzmanı Joseph Sirincion, Biden yönetiminin şimdiye kadar Trump'ın maksimum baskı siyasetine devam ettiğinin altını çizerek, Biden'in izlediği yolunu düzeltmedikçe hayatı önem taşıyan nükleer anlaşmayı ihya etme fırsatının elden gideceği tehlikesinin söz konusu olduğunu belirtti. Biden hükümetinin Trump dönemindeki yaptırımların bazılarının korunmasına dair ısrarı ise Viyana'da yaptırımların kaldırılması ile ilgili görüşmelerin ilerlemesini engellemeye devam ediyor. Biden yönetiminin mantıksız tutumuna karşı İran İslam Cumhuriyeti de Viyana'da yaptırımların kaldırılması ile ilgili şimdiye kadar 8 turu gerçekleşen müzakerelerde ancak Amerika tüm yaptırımları sözde ve kağıt üzerinde değil uygulamada kaldırılmadı ve bu konunun doğruluğu kanıtlanmadan Bercam nükleer anlaşmasındaki sorumluluklarına geri dönmeyeceğini defalarca ilan etti. İran karşı tarafın yaptırımların kaldırılması ve bu bağlamda İran'ın öngördüğü yöntemleri kabul etmede ne kadar ciddiyse Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmaya geri dönüşü için nihai anlaşmaya varmanın daha hızlı ve erken olacağını ilan etmiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Pentagon'un İran'ın bölgesel siyasetlerine karşı temelsiz iddiaları etrafında. Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon, İran'ın bölgesel siyasetleriyle ilgili temelsiz iddialarını tekrarlayarak İran tarafından belirli tehditlerin söz konusu olduğunu ileri sürdü. Pentagon sözcüsü John Kirby, bölgenin İran tarafından tehdit edildiğini iddia ederek Amerika ve müttefiklerinin deniz tatbikatına işaretle sadece biz değil müttefiklerimiz de bu tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerekir dedi. Kirby iddialarının devamında söz konusu tatbikatın kendi tabirleriyle İran'ın tehditleriyle yüzleşmeye hazır olduklarından emin olmaları gereken bir durumda yapıldığını ifade etti. 18 gün sürecek olan ve 2 yılda bir gerçekleşen uluslararası deniz tatbikatı Amerika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı öncülüğünde Batı Asya'da yapılıyor. Amerika yıllardan beri İranofobi siyasetini izliyor. İran'ı inzivaya sürüklemek, bölgesel ve uluslararası teamüllerini sabote etmek, İran'a karşı maksimum baskı uygulamak için koalisyon kurmak, jeostratejik Fars Körfezi bölgesinde sürekli hazır bulunmak, ayrıca Siyonist rejimin çıkarlarını sağlamak ve bölge ülkelerini sahte rejime yaklaştırmak ise Amerika'nın İranofobi siyasetlerinin ilerletilmesinden amaçladığı hedeflerdir. Fakat Washington yetkililerinin Amerika'nın Batı Asya'da, özellikle de Fars Körfezi'ndeki ortaklarına ve bölgesel müttefiklerine yönelik güvenlik taahhütlerine bağlı kalmaya devam ettiği yönündeki tüm iddialara rağmen Amerika birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi ülkenin güvenirliğine ciddi bir darbe indirirken aynı zamanda müttefikler arasında da bu konuda ciddi şüpheler uyandırdı.
Aslında bölge dışı aktörler ve özellikle Amerika'nın bölgedeki varlığı, güvensizlik ve istikrarsızlığa sebep olması ise su götürmez bir gerçektir. Nitekim Irak, Suriye ve Afganistan, Amerika ve bazı müttefiklerin askeri varlığı ve müdahalesi nedeniyle yıllarca istikrarsızlığa, güvensizliğe ve teröristlerin varlığına tanık olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti her zaman ortak ve toplu güvenliği Fars Körfezi'nde kendi ana stratejisi olarak dikkate almıştır ve yabancı güçlerin her türlü müdahale ve varlığının ise milli çıkarlar ve bölgenin güvenliği ve istikrarına karşı görmüştür. İran İslam Cumhuriyeti açısından bölgenin istikrarı ve güvenliği dış müdahalelerle değil ancak iç bölgesel çözümlerle sağlanabilir. İran Ulusal Güvenliği Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani, 6 Aralık 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed ile görüşmesinde bir kez daha İran'ın bölgesel güvenliğini açıklayarak kalıcı istikrar ve güvenliğin ancak bölge ülkeleri arasında sürekli diyalog ve işbirliği ile sağlanabileceğini belirtti. Hiç şüphesiz Fars Körfezi'nin güney kıyılarındaki ülkelerin güvenliği Amerika gibi ülkelerle işbirliği yaparak sağlanamayacaktır. Zira artık bölgedeki durum eskisi gibi değil ve ülkelerin halkları Amerika'nın topraklarını terk etmelerini istiyorlar. Bu bağlamda Batı Asya meseleleri uzmanı Asgar Zari'i bu konudaki açıklamasında İran'ın her zaman Fars Körfezi bölgesinde bir toplu güvenlik işbirliği modelin oluşturulması zaruretini vurguladığını hatırlatarak ne yazık ki Fars Körfezi'nin güney kıyılarındaki bazı hükümetler bölgesel ve dış politikalarında yeterli bağımsızlığa sahip değiller ve vekalet görevlerini İranofobi körükleyerek izliyorlar dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Gündemin Nabzı isimli programımızda arkadaşımız, muhabirimiz Sayın Kasım Alcani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'de seçimler konusunda ve partilerin bu konudaki hazırlıkları konusu etrafında konuşmuş ve sizler için hazırladığımız bu söyleşinin birinci bölümünü bugünkü yayınımızda sizlerle paylaşacağız. Diğer bölümüne önümüzdeki günlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi hazırlanan röportajın birinci bölümünü dinliyorsunuz efendim.
Abi şu an Türkiye'de yaşanan siyasi süreçte seçimlerle ilgili yaşanan neler vardır? Siyasi partiler neleri konuşuyor? Neleri masaya yatırıyor? Bunlar hakkında bize bilgi verir misiniz?
Evet, şu anda ekonomik problemler var. İşte muhalefette iktidar partiler arasında söz düellosu var, sürtüşmeler var. Siyasetin nabzı gittikçe yükseliyor. Özellikle de muhalefet partisiyle Sayın Cumhurbaşkanı arasında sert tartışmalar yaşanıyor. Muhalefet partileri işte Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında gittikçe işler derinleşiyor. Tartışmalar alevleniyor. Muhalefet yani yapılan zamlar üzerinden hükümete yükleniyor. İşte yolsuzluklar üzerinden yükleniyor. Ve son yapılan tartışmada da işte bir çocuğun ana muhalefet partisine hain demesi liderine, bu birinci sırada hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ama yani kısacası siyasetin tansiyonu gittikçe yükseliyor. Neticede birbirini yıpratmaya yönelik tartışmalar alevleniyor. İşte dış siyasette de İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme tansiyonu yükseltti. İşte Arcak'ın Ankara ziyareti çok tartışılıyor. Bunun üzerinden bir tartışma var. Alevlenecek gibi duruyor. Yani üç tane konu var şu anda. Bir ekonomi üzerinden tartışmalar devam ediyor. Yapılan zamlar üzerinden tartışmalar devam ediyor. Parlamenter sistem yeniden birinci madde, gündem maddesi olarak konuşulan konular arasında. Bu üç şey, en çok tartışılan, konuşulan konular bunlar. Şu anda Türkiye'de.
Evet, şu anda geçenlerde bir haber okudum Sayın Kılıçdaroğlu'dan. 6 partinin bir araya gelerek ortak bir metin üzerinde bir mutabakat sağlandığına yönelik bilgiler verdi. Genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşmeler yapılmış ve genel evet. başkanların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bunu kameralar önünde imzalayacaklarını bildirdi 6 genel başkanın. Bu yeni bir sayfa açılacağı yani anlamına geliyor bana. Yani önümüzde 1,5 senelik bir süreç var. Seçimlerin yapılacağı Haziran 2023'te. Yani muhalefet partileri biliyorsunuz bir Millet İttifakı vardı. Sonra yeni bir ittifak arayışları da yapılıyor. Bu Millet İttifakı çatısı altında mı olacak? Yoksa bir üçüncü ittifak mı yapılacaktır? Mesela Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu bunlarla Millet İttifakı arasında görüşmeler oluyor ama bir şekilde yani bu detaylı olarak açıklanmıyor. Acaba bunun çatısı altında mı olacaktır? Yoksa üçüncü bir ittifak mı olacaktır? Sizce bu süreç nasıl ilerleyecektir?
Yok yani üçüncü bir ittifak çıkmaz buradan. Bu iki ittifak var Cumhur'la Millet İttifakı. Özellikle Millet İttifakı bunlar parlamenter sisteme geri dönmek üzere hazırlıklarını yapıyorlar.
Dediğiniz gibi ortak paydası parlamenter sisteme geri dönüştür. Hı hı. Yani ortak noktaları, ortak
evet, tabii.
Ama bir şekilde de sanki tam olarak Sayın Ali Babacan veya Sayın Davutoğlu cenahından Millet İttifakı'yla bir şekilde tam olarak ne bileyim çatısı altında olamayacak gibi belki farklı bir şeyle ne bileyim aday gösterme konusunda belki anlaşmazlıklar yaşanabileceği gibi imalar da geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Siyasetin içinde tabii ki böyle şeyler olur. Yani herkes kendi paydaşlarıyla bir araya gelince kendi partisinden bir ismin öne çıkmasını arzu eder. Bunlar doğaldır. Siyasetin geleneğinde bunlar var. Ama neticede evet. Ali Babacan olsun, Davutoğlu olsun bunların yani oy karşılığı çok yüksek partiler değil neticede. Evet. Dolayısıyla ana muhalefet partisi, işte İYİ Parti, Saadet Partisi bu üçü gibi görüşecek. Yani bunların dediğine daha çok kulak vermek durumunda kalacaklar. Onlar bunları yok saymadan kendi içlerinde içlerine eklemlemek istiyorlar neticede. Onlar da buna olumlu yaklaşıyorlar. Neticede yani hükümet kanadında olup da siyasi parti kuranları Millet İttifakı, Ana Muhalefet Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi, bunlar bunu fırsat biliyorlar. Ayrıca da bunlar iktidardan kopma partiler, onun için dışını bilen insanlar. Onların üzerinden hükümeti zayıflatmaya ve işte yıpratmaya yönelik çalışmaları önemsiyorlar. Doğaldır, bu da siyasetin tabiatında bu var. Neticede ama ana problem işte isim kim olacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı adayı Millet İttifakı'ndan kim olacak? Ana muhalefetten mi olacak? İYİ Parti'den mi olacak? Buna ortak karar verecekler. Neticede oy oranı yüksek partilerin tabii sözü biraz daha
şunu
geçerli.
Hatırlattınız bana, şunu hatırladım. Yani birkaç ay önce Meral Hanım'a bu soru yöneltilmişti. Hanginiz aday olacaktınız? Meral Hanım o dönemde çok ince bir detaya bir şekilde dokunmuştu. Ben başbakan adayı şeklinde, yani bu şekilde cevap vermişti. O zaman dikkatleri şuna çekmişti. Seçimleri diyelim ki Millet İttifakı aday kazandı Cumhurbaşkanı seçimlerinde. Hemen parlamenter sisteme geçiş bir süreci başlatılacak.
Bunun anlamı odur. Doğrusu da budur. Yani bundan çıkaracağımız sonuç da budur. Herkes bunu önemsiyor. Yani bu yeni anayasal düzenin değişmesinden sonra parlamenter sisteme ihtiyaç olduğunu, işte tek adam diyorlar ya, tek adam.
Evet.
Bunun ülkeye bir fayda getirmediğini herkes dillendiriyor. Neticede işte belki ileride MHP'de de bir çatlak oluşabilir. O da farklı şeyler dillendirebilir, anlaşamayabilirler bir takım şeylerde. Bu da Millet İttifakı'nın işine gelir. Yani her halükarda şu anda okular onu gösteriyor, ibreler onu gösteriyor. Ve yapılan anketlere de baktığımız zaman evet, bir yıpranma söz konusu, Cumhur İttifakı'nda bir yıpranma söz konusu. Özellikle bu son 2021'in sonlarında işte doların dönüşüm bu şekilde yükselmesi, ekonomide yaşanan gelişmeler, 2022'ye geçtiğimiz zaman yaşananlar, bunlar artık özellikle siyasetin dilinde yaşanan gerginlikler, bunlar Millet İttifakı'na yarayan şeyler. Her ne kadar yani basın, medya, hükümetin yanında da olsun, neticede diplomatik kaynaklar, işte yazarlar, çizerler, düşünürler, kanaat önderleri bunu dillendiriyor. Yani bir yıpranmanın artık kaçınılmaz olduğunu, bir erimenin olduğunu dillendiriyorlar. Önümüzdeki yani 2023 seçimleri yaklaştıkça tabii oradan kopan siyasi parti başkanları da işin içini biraz daha deşip konuşacaklar. İşte artık gizli saklı bir şey kalmayacak. Herkes eteğindeki taşı dökecek.
Tahran Radyosu.
Önemli bir noktaya işaret ettiniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşları, önemli yol arkadaşlardan birisi Sayın Ali Babacan'dır. Önemli mevkilerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı, ekonomide bir yönetici kabinede yıllar boyu ve parlak dönemlerde yaşandı. Sayın Davutoğlu biliyorsunuz, o da önemli yol arkadaşı, önemli mevkilerde bulundu. Başbakan sıfatıyla görev yaptık ama şimdi onlara yönelik acaba halkın güveni nasıl? Tamam da yeni partiler, Meral Akşener Hanım da yeni parti kurdu ama baktınız birinci seçimlerde meclise girmeyi başardı, parlamentoya girmeyi başardı.
Tabii.
Ama bunlarla ilgili Meral Hanım MHP'den ayrıldı. Bunlar AK Parti'den ayrılmıştır. Bunlar Meral Hanım gibi bir yükseliş bunları bekliyor mu? Şu açıdan bakıyorum, bunların Erdoğan'a yönelik eleştirileri partiden çekildikten sonra başlıyor. Yani bir şekilde Erdoğan tarafından bunların bir kenara bırakıldığı dönemden sonra başlıyor. Halk nasıl karşılıyor? Mesela Sayın Davutoğlu gün geçmiyor eleştirileri olmasa. Sayın Babacan her sabah akşam eleştiriyor. Acaba ne kadar inandırıcı geliyor? Halk, siz de bunların kabinesinde vardınız. bugün neden bunları söylüyorsunuz demeyecek mi?
İşte onun için şey yok. Onun için işte onlara yönelik bir yani kazanım söz konusu değil. Yani onların şansı az. Madem öyleydi niye koptunuz? İşte niye o zaman değil de şimdi söylediniz? Onu hep söylüyorlar neticede. O doğal bir şey. Bunlar da işte aksini söyleyecekler. Ama bütün kirli çamaşırlar seçim arapesinde ortaya dökülecek. Ama neticede en büyük tartışmalardan birisi de bu FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmaması. Dolayısıyla mesela yeni Adalet Bakanlığı'nın iş başına yeniden getirilmesi çok tartışılıyor mesela. İşte bunu bugünler diyorlar ki
madem ona işaret ettiniz, orası da çok önemli bir konudur. Kasım Bey, o kabinedeki o değişiklik, Sayın Gül'ün affını istemesi diyelim yoksa kenara bırakılması mı diyelim, ne anlam veriyorsak artık Bekir Boz'da koltuğa oturdu. Üçüncü kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturuyor. O da nevi şahsına münhasır bir şey. Üçüncü kez o koltuğa oturuyor. Kimileri diyorlar ki burada bu değişiklik şundan dolayı ne bileyim, özellikle hükümete yakın medya orada FETÖ ile ilgili temizleme operasyonlarında belki eksik adımlar var, atılmamıştı. Bekir Boz'da daha kararlı bir şekilde bunlara yönelik operasyon düzenleyecektir. Acaba işin aslı bu mudur yoksa AK Parti içerisinde bir saflaşma mı görüyoruz? Ne bileyim orada mesela Binali Yıldırım tarafı var, ne bileyim orada damat tarafı var diyorlar, ne bileyim orada Süleyman Soylu, bunlar arasında bir çekişme mi var? Onların yansıması.
Tabii yani
operasyon. Evet buyurun.
Tabii önümüzdeki günlerde işte parti içindeki ayrışmaların da nereye doğru evrileceğini şu anda insanlar kestiremese de ama bir çalkantı yaşayacağı belli. Özellikle Süleyman Soylu'nun işte yakında azledileceğini, işte yerine başkasının getirileceğini, işte Bekir Boz'dan iş başına gelmesini konuşanlar arasında işte bu FETÖ'ye işte bir zeytin dalı mı uzatılıyor gibi böyle absürt şeyler de var. Yani bunlar dinlendirenler de var. Çok çeşitli şeyler dinlendiriliyor. Neticede yeni Adalet Bakanlığı'nın bir sefer oturmuş, tekrar gelmiş bir insanın, bir ismin geçmişte FETÖ'yü elesiye savunduğunu, hal böyleyken neden bunun Adalet Bakanlığı gibi bir yere tekrar getirilmek zorunda bırakıldığını söylüyorlar. Neticede bu güç mücadelesinde ilerideki dönemlerde bir ayrışmayı doğal olarak bir kopuşu getireceğini, kütleler halinde birbirinden ayrışacağını, işte ben olmadıysam ben de koptum, ben de sana karşı tavır alacağım. Yani ağaç kendi içinden kurur ya kurtlanır diyorlar ya. İşte o anlamda diplomatik kaynaklar, işte bu siyaset bilimciler bunun parti için büyük bir tehlike olduğunu dillendiriyorlar. Her ne kadar Cumhurbaşkanı bir takım sahillerle bunları işte gönlünü almaya yönelik, bunları parti içinde tutmaya yönelik adımlar atsa da ama bunun kendisine büyük zararlar vereceğini parti içinde de konuşuyorlar neticede. Yani bir güç mücadelesinde işte yani albayraklardan mesela kopup iki para en bayiç sözler söyleyen insanlar çıktı. Sonra gönlünü aldılar, tekrar geldi. Yani bunu geçmişteki AK Parti içindeki kadroları küstürmeme, işte onların tabanlarını sağlam tutma, evet, yeniden onları birleştirme, bütünleştirme anlamında atılan adımlar ama neticede bunlar kendi işlerinde doğru şeyler olabilir ama dışarıdan bakıldığı zaman bunlar partiyi çökertecek, tam da muhalefetin işine yarayacak adımlar olduğunu dillendirenler de var. Yok değil. Neticede 2023 seçimleri yaklaşırken şimdiden işte Millet İttifakı, işte dediğim gibi hem parlamenter sistemle ilgili hazırlıklarını yapıyorlar. Yani iktidara gelir gelmez parlamenter sistemi getirecekler. İşte Meral Akşener başbakan olacak, Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan belki CHP'den olacak. Bunu Saadet Partisi de bu işin içerisinde, çünkü o da hükümete karşı son zamanlarda özellikle İsrail üzerinden, ekonomik şeyler üzerinden, iş siyaset üzerinden sesini biraz daha yükseltmeye çalışıyor. Yani Türk siyaseti bundan sonraki dönemde hakikaten çok ilginç şeylere gebe gibi duruyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Sayın Kasım Alcan ile yaptığımız telefon görüşmesinde Türkiye'de seçim gelişmeleri ve partilerin bu konudaki hazırlıkları, konsey etrafında analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımızın diğer kısmını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İran basımından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde Yemen Ensarullah hareketin lideri Abdülmelek el-Husi'nin Müslümanların gerçek düşmanının Amerika ve Siyonist İsrail olduğunu vurgulayarak bu düşmanların Yemen halkını bölmeye çalıştığını belirtmesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Ukrayna hükümetinin Irak, Suriye, Libya ve Amerika tarafından işgal edilen diğer devletlerin kaderini hatırlaması gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde ise Siyonist rejimin çöküşe yüz tuttuğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail'de birçok uzman bu rejimin zevalini itiraf ederek bu konudan duydukları kaygıları dile getiriyor. Şimdiye kadar birçok siyasi yetkili ve medya organı İsrail'in muhtemel çöküşünden söz ettiği gözleniyor. Söz konusu yetkililerin ve medya organlarının esas kaygıları bu rejimin üzerinde kurulduğu temellerin sarsılmasından ibaret olduğu anlaşılıyor. Sion Ari Shavitz, Haaretz gazetesinde İsrail son nefeslerini veriyor başlıklı makalesinde bu rejim artık yaşanacak yer olmadığını ve Amerika veya Almanya'ya göç etmek gerektiğini, bu sürecin geri dönüşü olmadığını belirtiyor. Siyonist ordunun generallerinden Shaul Ariel de İsrail rejimi Siyonizm ülküsünü işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirmeye dayanan stratejilerinde hezimete uğradığını ve bu ülkünün tamamen yok olmaya yüz tuttuğunu kaydediyor.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Şehit Fahrizade'nin ailesiyle görüşmede nükleer teknoloji ülkenin kalkınmasının itici gücü olduğunu belirtti. Savunma Bakanlığı'na bağlı Araştırma ve Yenilikçilik Merkezi Başkanı Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran yakınlarında düzenlenen terör saldırısında şehit düştü. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, dün şehit Muhsin Fahrizade'nin ailesiyle görüşmede şöyle dedi. Başta şehit Fahrizade olmak üzere saygıdeğer şehitlerimiz, İslami İran'ın izzet ve iktidarı doğrultusunda adım atıyordu. Bu iktidar İran milletine izzet, huzur, refah ve güvenlik getirdi. Nitekim şimdi İran milleti hiçbir ecnebi gücün etkisi altında kalmadan ülkenin ve inkılabın yüce hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerliyor.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca İslam İnkılabı ve nükleer sanayi alanında yürütülen faaliyetlerin ülkeyi kendine yeter hale getirmek ve yaptırımları boşa çıkarmak üzere kazanımlarına işaretle küresel istikbar İslami İran'ı güçlü devletlerin arasında görmek istemediğini, zira yeni teknolojileri elde etmenin ülkeyi onların sultasından kurtardığını ifade etti.
Hemşehri gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik azami baskı politikasını hezimete uğradığına da İran-Amerikalı senatörün açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Amerikalı bir senatör ülkesinin Trump döneminin azami baskısından hiçbir şey kazanamadığını belirtti. Amerikalı senatör Chris Murphy hesabında şunları yazdı. Amerika, İran'a yönelik yaptırımların azami baskısından hiçbir şey elde edemedi. Aslında durum daha da kötüleşti. Amerika kuvvetlerine daha fazla saldırı oldu ve İran nükleer programı büyüdü. Murphy, İran'ın nükleer anlaşmayı uygulamaya geri dönmesi karşılığında bu yaptırımları kaldırmaya hazır olmalıyız dedi. 8. tur nükleer müzakereler 27 Aralık 2021'de başladı ve yaklaşık 30 günlük yoğun diplomatik istişarelerin ardından birkaç günlüğüne ara verildi ve Viyana'da temsilciler istişarelerde bulunmak için ülkelerine döndüler. Görüşmeler artık Amerika'nın İran'ın meşru taleplerini kabul edip etmemeye karar vermesi gereken bir aşamaya geldi. İran karşı taraf yaptırımları kaldırmaya ne kadar ciddi hazırlanırsa ve İran'ın yaptırımları kaldırma mekanizmalarını kabul etme iradesi ne kadar ciddi olursa nihai bir anlaşmaya varma süresi o kadar kısalır vurgusu yapıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerine ele aldığımız sohbetimizin 24. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde Amerika terör devletinin Batı Asya bölgesindeki askeri üslerini ve bölgeye yönelik tehdit oluşturmakta rollerini gözden geçirmek istiyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin üzerine vurgu yaptığı önemli bir stratejik noktalardan biri, İslam ülkeleri ve Müslüman milletlerin arasında tefrika çıkarmaya çalışan akımlara karşı uyanık olma zaruretidir. Ayetullah Hamenei bundan 2 yıl önce düzenlenen Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın konukları ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Amerikalıların bölgede varlığı güvensizlik, şer ve fesattan başka hiçbir armağanı olmadığını belirterek şöyle buyurdu. Amerika'nın bölgemizde varlığı şer ve fesattan başka hiçbir etkisi olmamıştır. Amerikalılar bu bölgeye ayak basarak şer ve fesadı beraberinde getirdi. Bu zümre nereye ayak bastıysa güvensizlik yarattı veya iç savaş çıkardı ya da tekfirci IŞİD terör örgütü gibi örgütleri kurdu. Orta Asya bölgesinde son yıllarda yaşanan olaylar bu gerçeğin açık ispatıdır.
Saddam rejimi İran'a dayattığı 8 yıllık savaşın ilk aylarında Amerika dönem milli güvenlik danışmanı Brzezinski, Sykes-Picot anlaşmasını yeniden düzenleme zaruriyetinden söz etti ve bu açıklamanın ardından Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un talimatı üzerine Bernard Lewis, Arap ve İslam ülkelerinin yasal vahdetini yok etmek üzere ünlü planını hazırlamakla görevlendirildi. Bu plan Irak, Suriye, Lübnan, Mısır, Sudan, İran, Türkiye, Afganistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Fars Körfezi'nde yer alan Arap Emirlikleri ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsıyordu.
Ancak bu operasyon Amerikalı terörist askerlerin düzenledikleri tek operasyon değildi. 2003 yılında Sudan'ın Darfur bölgesinde bulunan saldırgan aşiretler bu ülkenin kamu tesislerine ve Arap çiftçilerine saldırarak 21. yüzyılın en kanlı krizlerinden birini başlattılar. Bu kriz merkezi yönetimin alelacele tepkisiyle günden güne daha da derinleşerek hayatını sürdürdü ve sonunda Sudan'ın bölünmesiyle sonuçlandı.
Sudan krizi ve nihayetinde bölünmesi Amerika terör devletinin bölgedeki son varlığının bir başka sonucuydu. Bu mesele sömürücü bir plan olarak ilk merhalesini başarıyla geride bıraktı ve Amerika terör devleti pek fazla bir bedel ödemeden ve hatta bölgede tartışma yaratacak bir müdahalede bulunmaksızın Sudan'ın zengin enerji kaynakları olan güneyini Hartum'un İslami yönetiminin hakimiyetinin altından çıkarmayı başardı.
Öte yandan Amerikan Senatosu 2007 yılında Irak topraklarını Şii, Sünni ve Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı 3 bölgeyi bölmeyi öngören bir planı onayladı. Planda bölünen bölgelere özellik tanınıyordu. Joe Biden tarafından hazırlanan ve Irak'ı 2003 yılında işgal etmenin sonucu olarak krizlerden kurtulmak için sunulan bu plan, bölgede bölücülük meselesi, hatta Amerika'nın güvenlik dışı kurumlarından bile kabul gören bir mesele olduğunu ortaya koydu. Bu planın Amerikan Senatosu'nda onaylanması, Amerikalı yetkililerin gözünde cari yüzyılın başlarında bölge ülkelerinin bölünmesine nedenli önem arz ettiğini ve bu bağlamda hazırlanan belgelerin hassasiyeti ikiye katladığını gösteriyor. Bu belgelerden biri ise Bernard Lewis'in 1980'li yıllarda hazırladığı Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerini parçalama planıydı.
Tahran Radyosu.
Uluslararası meseleler uzmanı Müşteba Şahseven'i Amerika terör devletinin bölgede varlığının amaçları ve Amerika askeri üslerinin bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemekte rolleri hakkında şöyle diyor. Amerika, Batı Asya bölgesinde doğrudan veya dolaylı çok sayıda askeri üssü bulunuyor. Bu üslerin kurulduğu günlerde ortaya atılan iddiaya göre söz konusu üsler bölgenin güvenliğini temin etmek amacıyla kurulmuştur. Ancak tarih, Amerikalı terörist askerlerin bölgede daha fazla varlığı, bölge için istikrarsızlık ve gerginlikten başka hiçbir getirisi olmadığını ispat etti.
Thank you.
Gerçi Amerika terör devleti bölgede uğradığı hezimetlerin ve zararların ardından görece de bölgedeki askeri güçlerini geri çekmeye başladı. Ancak pratikte yeni taktiklerle çekildiği ülkelerde askeri varlığını sürdürmeye çalıştığı gözleniyor. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei 2 yıl önce nizamın önde gelen yetkilileri ve İslam ülkelerinin büyükelçileriyle görüşmede yaptığı konuşmada şu vurguyu yaptı. Nereye bir zamanlar İngilizler ve şimdi de Amerikalılar ayak bastıysa bu tür fitneler de baş göstermeye başladı. Bunlar hem İslam ülkeleri arasında hem hedef ülkelerin içinde tefrika, kin ve nefret yaratıyor.
Amerika terör devleti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendini dünyanın tartışılmaz gücü ve polisi zannediyordu. Ancak şimdi ve özellikle son 10 yılda Amerika güneşinin uluslararası arenalarda batmasından söz ediliyor. Bu yüzden Amerika yeni bir senaryoyu, yani terörizmi ortaya atarak terörle mücadele adı altında elinden kaçırdığı hegemonyasını da yeniden ihya etmeye çalışıyor. Nitekim İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Haç Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemek Amerika'nın eski başkanı Donald Trump için Amerika heybetinin çöküşünü geciktirme anlamındaydı. Fakat Amerika terör devleti ve Trump bu cinayetle hedefine ulaşamadığı gibi bilakis bölgedeki son varlığını sonlandırma sürecini tetiklemiş oluyor.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şia tarihinin büyük alimleri.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün ve gelecek sohbetimizde 14. asrın değerli alimlerinden Molla Ali Kani hayatından kesitler aktaracağız sizlere.
Hatırlanacağı üzere geçen programımızdan itibaren Hicri 14. asırda, yani miladi 19. yüzyıldan günümüze kadar yaşayan Şia alimlerini sizlere tanıtmaya karar verdiğimizi belirttik. Bugünkü sohbetimizde ve gelecek bölümde sizleri İslam dünyasının en büyük alimlerinden biriyle tanıştırmak istiyoruz. 13. asrın sonları ve 14. asrın başlarında yaşayan ve İran'ın siyasi ve kültürel gelişmeleri sürecinde çok etkili olan mücadeleci Ayetullah Molla Ali Kani'nin yaşamını ele almak istiyoruz. Müzik
Molla Ali Kani, Hicri 1220'de asıl mesleği tarımcılık olan çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Bu gibi aileler genellikle tüm aile üyelerinin katılımıyla çalışır ve tüm üyeler, erkekler, kadınlar, çocuklar ve gençler iyi ve önemli bir gelir elde etmek için birlikte çalışırlar. O dönemde benzer çalışmalarda bulunmak için temel bir eğitime sahip olmak yeterliydi ve yüksek öğrenime gerek yoktu. Bu yüzden Mulla Ali Kani'nin ailesi de onun ilkokulu bitirdikten sonra bilime daha fazla zaman ayırmasına gerek görmediler. Fakat kendisi eğitim ve öğrenim görmekte ısrar ediyordu. Böylece 20 yıl sonra nihayet ailesini bu konuda ikna ederek fikrini değiştirmeyi başardı.
Tahran'ın yakınlarında olan Ken köyünde doğan bu büyük alim, eğitimine devam etmek için Tahran'ın en ünlü ve muteber dini okullarından Marvi Okulu'na gitti. Bu medrese o dönemde bütün hayatını padişahların zulmüne ve İngiltere ile Çarlık Rusya'nın sömürgeciliğine karşı savaşarak geçiren bir hukukçu ve bilgin olan Mirza Mesih Müçtehid'in gözetiminde yönetiliyordu. Mulla Ali Kani kısa bir süre sonra eğitimini sürdürmek için İsfahan, Necef-i Eşref ve Kerbela dini havzalarına gitmek üzere Tahran'ın Mervi Medresesi'nden ayrıldı.
Sade bir köyde dünyaya gelen Mulla Ali Kani eğitimi boyunca çok zor ve fakir bir hayat sürdü. Öyle ki Necef Eşref'te yaşadığı müddetçe günlük yemeği sadece Hazreti Ali Aleyhisselam'ın türbesi etrafında ve Sehle Camisi'nde topladığı kuru ekmekti. Fakat tüm bu zorluklar bu genç talebenin eğitiminden başka bir şey düşünmesine engel olamadı. Sanki ruhu sadece ve sadece ilim ve dine susamıştı.
Fakat yine de bu fakirliğin bizzat kendisinin isteği olduğu da belirtilmelidir. Zira başkaları sıcak ve taze yemek pişirip hazırladıklarında bile Mulla Ali Kani o yemeği yemekten sakınır ve bunların zenginlerin yemeği olduğunu, zevkine uygun olmadığını söylerdi. Belki de Sehle Camisi ve Hazreti Ali Aleyhisselam türbesinin etrafındaki kuru ekmeklerle yetinmesi onun kalbinde ilim nurunu yaktı ve pek de uzak olmayan bir gelecekte herkesin gözlerini kamaştıran yaşamına bereket kazandırdı.
Mulla Ali Kani çeşitli ilimleri Şeyh Hasan Kaşful Gıta, Seyyid İbrahim Gazvini Haeri, Şeyh Murteza Ensari ve Sahip Cevahir olarak tanınan Muhammed Hasan Necefi nezdinde öğrendi. Ve yıllar sonra ilim uğruna yoğun çalışmaları sonucu içtihat mertebesine ulaştı. Mulla Ali Kani Kameri 1262 yılında Tahran'a döndü. Artık İran'ın dört büyük alimlerinden biriydi. Öyle bir konum ki Sahip Cevahir onu onaylıyor ve içtihadını sarı şekilde onaylıyordu.
Mulla Ali Kani Tahran'da kitap telif etmeye başladı ve kitaplarının yayınlanmasından elde ettiği geliri, köylerin ve çorak arazilerin geliştirilmesi ve kuru kanatların sulanması için harcadı. Onun bu çalışması fakir bir talebeden zengin bir alime dönüşmesine sebep oldu. Fakat yine de eski yoksulluğunu bizzat seçtiği bir yaşam olduğu gibi serveti de kendi isteği ve akıllıcaydı. Mulla Ali Kani mal biriktirmek ve zenginlik içinde yaşamak için servet üretmedi. Onun hedefi mazlumları desteklemek ve zalimlerle mücadele etmekti.
Sade yaşamayı seven Mulla Ali Kani yüklü servetine rağmen yine sade yaşamayı ve zenginlikten uzak kalmayı yeğliyordu. Servetini yoksullara harcamak ve halkın sorunlarını çözmek ve İslam dininin yayılması için harcaması nedeniyle herkes onu cömertlik ve bonkörlükle tanıyor ve onun cömertliğinden yararlanmak için her yerden herkes onun kapısına gelirdi. Hiç kimse onun kapısından eli boş ve umutsuz dönmezdi. Hatta kendisine getirilen hediyeleri de başkalarına bağışlıyor ve yanında hiçbir şey tutmuyordu.
Molla Ali Keni zamanla Tahran'da nüfuz sahibi bir alim olarak tanınarak İran halkının birçoğu dini meselelerde onu taklit etmeye başladı. Molla Ali Keni'nin nüfuzu bazı devlet erkanlarının da şer'i sorunların çözülmesi için onun yanına gelecek kadar arttı. Bu arada halkın ısrarı ile kendi ilmi risalesini Kameri 1270 yılında yayınladı ve 12 yıl sonra yani 1282 yılında kendisinin öğrenime başladığı Mervi Medresesi'nin müdürü oldu.
Tahran Radyosu.
Bu değerli alimin siyasi ve sosyal rolünü daha iyi anlamak için o dönemde İran'ın siyasi ve kültürel durumunu bilmek gerekir. Bu yüzden dönemin İran tarihini hep beraber gözden geçirmekte fayda var. Molla Ali Keni'nin Tahran'a geri dönmesinden 2 yıl önce yani Gacarlar Hanedanı'nın 3. Şahı'nın sonları ve Nasırıddin Şah'ın saltanatının başlarında İran'da Babiye adına yeni bir dini tarikat ortaya çıktı. Bu tarikata üye olanlar Ali Muhammed Şirazi adına bir kişiyi izliyordu. Ali Muhammed Şirazi başlarda Bab olduğunu ve ileriki zamanlarda da vaat edilen Hazreti İmam Mehdi aleyhisselam olduğunu iddia etti.
Muhammed Ali Şirazi zamanla yeni bir şeriat oluşturdu ve Tanrı olmaktan altta kalmayacak iddialarda bulundu. Şiraz kentinin din alimleri onun iddiasını sınamak için bir meclis düzenlediler. Ali Muhammed de orada hazır bulundu ve kendi dinin varlığı ve artık İslam ve ahkamının devrinin kapandığını iddia etmesine rağmen alimlerin sorularına doğru yanıtlar veremedi ve iddialarını ispatlayamadı. Bu yüzden hükümet de alimlerin talebi üzerine onu derdest ederek sürgüne gönderdi. Fakat Babiye olarak bilinen Ali Muhammed'i izleyenler ise İran'ın çeşitli kentlerinde kanlı kıyamlar başlatarak büyük dini ve siyasi şahsiyetlere terör saldırıları düzenlediler.
Babilik hareketi üyeleri Hicri Kameri 1364 yılında dönemin seçkin alim ve din merci olan Molla Muhammed Tagi Gazvini, Beregani'yi camide dua halindeyken şehit ettiler. İlerideki yıllarda 3. şehit yani 3. mihrap şehidi olarak tanınan bu değerli fakih ve müçtehit yıllarca Babilik ve Şeyhilik hareketleriyle muhalefet ediyor ve konuşmalarında halkı bu gibi sapkınlıklar hakkında aydınlatıyordu. Bu aziz şehit uzun süre önce Babilik hareketinin dinden çıktığına dair fetva vermesine rağmen Gacar şahları bu önemli konuya dikkat etmezken üstelik bazı aracılarla bu hareketleri desteklediler.
Böyle bir ortamda Molla Ali kendi de halk ve hükümet tarafından büyük ilgi gören ve sahip olduğu sosyal konum nedeniyle saray tarafından da ilgi gören ayrıca Tahran ve İran'ın seçkin alimlerinden biri olarak defalarca Babilik hareketi büyükleriyle konuşarak onları İslam dinine geri dönmeye ikna etmeye çalıştı. Fakat onların kendi küfürlerinde ısrarcı olduklarını görünce onların dinden çıktığına hükmetti ve bu hüküm daha önce 3. şehit tarafından verilmişti.
Fakat bu kez Emir Kebir gibi layık bir sadr-ı azamın varlığı ile bu hüküm din ve hükümet erkanı arasında Babilik hareketine karşı vahdete sebep oldu. Ve sonuçta Nasreddin Şah'ın sadr-ı azamı olan Emir Kebir'in güçlü elleriyle Ali Muhammed Şirazi 1266 yılında idam edildi ve konuda kapandı. Fakat bu olaydan sonra Emir Kebir'e karşı birçok komplo düzenlendi ve en sonunda Ali Muhammed'in idamından 2 yıl sonra Şah, Sadr-ı Azam'ı tüm makamlarından azlini ve Kaşan kentini sürgün edilmesine karar verdi. İngiltere'nin müdahaleleri ve Nasreddin Şah'ın 2. Sadr-ı Azam'ının aşırı talepleri ise Emir Kebir'in öldürmesine sebep oldu.
Molla Ali Kenan'ın İran'ın siyaset ve toplum alanlarındaki mücadelelerinin etkileri burada sona ermedi. Gelecek programda Emir Kebir'in ardından Nasreddin Şah tarafından atanan satılmış Sadr-ı Azamların aşırı talepleri nedeniyle İran'ın karşı karşıya kaldığı komploları ve Molla Ali Kenan gibi din alimlerinin onlarla mücadeledeki rolünü sizlere aktaracağız.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri adlı sohbetimizin bugünkü bölümünde Molla Ali Kenan'ın hayatının bir bölümünü kısaca sizlere aktardık.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 3682 ayrıca 0098212201 3682 veya 0098212216 2753 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.